Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Diyarbakır Kayyum Belediye'nin, Kayyum Belediyesi'nin adına böyle söylemek lazım sanırım. Yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi deyince yanlış anlaşılıyor çünkü. Kayyum Belediye'nin 1.6 ton fıstıklı kadayıfın üzerine bu kez 4 milyon 472 bin lira para harcayarak havaalanı kavşağına yaptırdığı iğrenç heykel benzeri şeyleri konuştuk. Ama o sadece karpuzun çürümesi değil, o gelen pis koku artık dört bir yandan geliyor ve iktidar kendi yalanlarını saklayabilmek için artık yalan atmakla yetinmiyor. Acayip açıklamalar yapıyor denilerek, diyerek dün yaşadıklarımızı bir parça toparlamaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, siz yayını paylaşacaksınız. Ben de aynı şeyi yapacağım, ben de yayını paylaşacağım ve diğer dostları da davet edip başlayacağız. Gazetelerin içinde ne var? Vallahi gazetelerin içinde olanlardan bir tanesi şu, mesela Evrensel'de bir tarım haberi var bugün manşette. Uzun süredir böyle bir haber görmüyorduk. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, daha ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu'daki hububat ekimlerinin nasıl yok edildiğini, oradaki hububat üreticisinin nasıl yok edildiğini, işte arpanın, buğdayın, darının, yulafın nasıl yok edildiğini anlatıyordu. Ve dün tuhaf, gerçekten tuhaf bir tesadüf mü dersiniz, tevafuk mu dersiniz artık, ne derseniz diyeyim bilmiyorum ama dün de Kanada'dan bu tarz ürünlerin ithalinin arttığına yönelik ana akım medyada haberler vardı. Artık yani saklanabilecek durumda değil. Bizim öyle bir tarım bakanımız var ki biliyorsunuz, sadece derdi yangın uçakları nerede kullanılır, nerede kullanılmaz bunu anlatmak. Böyle pilot gözlüğü takıp Tom Cruise ayaklarında Top Gun havası atmak. Ama onun dışında bir numarası yok, görmedik bugüne kadar. Evrensel'in o haberi önemli. İki, Saygı Öztürk Mehmet Ağar'la konuşmuş. O benim dokunulmazlığım yok, gelsinler ifademi alsınlar demiş ama onun ifadesinden, anlattığından, Saygı abiye söylediğinden bir cümle söyleyeceğim size. İlk yayında söyledim yani, herkes aynı şeye dönüyor. Millet ağaç ağaç sıkıştığı zaman diyorsun ki insanlara, ya vaka sayısı düştü de yalan söylüyorsun. Artık iş öyle bir hale geldi ki, dün Sky Sport'ta, Sky Sport'un haberine dayandırılmıştı. Biliyorsunuz ay sonunda iki İngiliz takımı Şampiyonlar Ligi finali oynayacaktı İstanbul'da. Bu finalin alındığı İstanbul'dan söyleniyor. Ben doğrulayacak net bir haber görmedim. İşin aslı, herkes böyle bir tevatür üzerine gidiyor işte. Wembley'e alındı, Portekiz'e çekildi falan. Formula 1'in aynı şekilde alındığı, Türkiye'den Grand Prix'nin, Türkiye ayağının, İstanbul ayağının yarış takviminden şimdilik çıkartıldığı söyleniyor. Ama ben buna ilişkin doğrulayıcı tek bir, net işte şudur denilen bir haber görmedim daha. Ama bu şunu gösteriyor bize. Ya kardeşim bak, dünya ile bu kadar entegreyken kendi içinde attığın yalanlarla toparlama şansın yok ortalığı. Burada yaparsın, yapıyorsun. Burada çünkü insanlara baskı uyguluyorsun, sürekli yalan haber pompalıyorsun, başka bir şey konuşmalarını engelliyorsun falan. Ama dünya seni sallamıyor, gerçekten sallamıyor. Yalan söylediğin o kadar net görülüyor ki. Tur bindiriyorsun ya, kendi yalanına tur bindiriyorsun. Neyse, şimdi bir parça bunlar var haber olarak. Ligdeki acayip şampiyonluk karmaşası var. Dün Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kaybının ardından yaşananlar var. Var da var. Ama sonuçta dönüp bakınca, yani hani hep söylüyorum ya, sevgili İlhan'ın, İlhan Taşçı'nın lafıdır. Mala davara bunun ne faydası var diye sorduğun zaman bir şey çıkmıyor içinden. Valla bir bizlik bir şey değil. O yüzden başlayalım, devam edelim, yürüyelim, bakalım yol bizi nereye götürür, nerede dururuz. Gazete Pencere ile başlayalım. Pencere'nin bugünkü manşeti bence en dişe dokunur manşet bugün atılanlar içinde. Ümit Boyner ile konuşmuş, TÜSİAD'ın eski başkanıyla. Ve Ümit Boyner diyor ki, özellikle iş dünyasının toplumu bu kadar ilgilendiren konularda konuşmamasının arkasından korku var diyor. Tamam yani Ümit Hanım, doğru söylediğiniz doğru. Şu da doğru, zamanın hem de hani çok böyle doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Çok güçlü, çok kudretli olduğu dönemlerde Ümit Hanım kavga etmekten çekinmemiş dedi TÜSİAD'ın başındayken. Ben mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bülent Arınç meclis başkanıydı. Sizler de bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Orada çıkıp Ümit Boyner'e laf yetiştirmek zorunda kalmıştı. Ümit Boyner hiç ciddiye almamıştı, yani sallamamıştı. Derdi neyse anlatmıştı. Cesur bir kadın, helal olsun. Diyor ki, Konuşmanın ekonomiye ve topluma bir faydası olacağına dair inanç azaldı. Bu inanç azalması da sadece iş insanlarıyla sınırlı bir refleks kaybı olarak görülmemeli. Sivil toplum, özgür basın, demokratik kapsayıcı kurumlarda son 5 yılda ciddi bir erozyon yaşandı. Bunu da hesaplamalıyız. Bakın ben bu yayında sürekli olarak şunu vurguluyorum. Bazıları bunu ağır bir ifade olarak görüyor. Hayır, değil. Tam da böyle olmalı, böyle harekete geçirmeye çalışmalıyız. Türkiye'de o sünepe, yapış yapış muhalefetin varlığı insanların demokratik tepkilerini yok ediyor. Muhalefet aynı zamanda bu demokratik tepkilerin yönlendirilmesinde de kullanılabilmeli. Çünkü bu ülkede sivil inisiyatif yok. Ya hiç kimse kendini kandırmasın. Binlerce sivil toplum örgütü var işte hani İngiliz yatan karşılığı hükümet dışı kuruluşlar diyorlar ya. Onlardan binlercesi var. Ama etkinliği var mı? Kimse kendini kandırmasın, öyle bir şey yok. O yüzden muhalefetin burada böyle bir tarzı tavrı da olmak zorunda. Ve bizdeki sünepe muhalefet insanların demokratik tepkisini yok ediyor. Sürekli olarak. Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı bozulmasın. Böyle muhalefet yapılmaz. Olmaz kardeşim, böyle muhalefet olmaz. Ümit Hanım'ın söylediği de aynı şey. Demokratik tepki bu ya, düzgün tepki. Demokratik tepki ne var bunda? Ama elinden gelse neredeyse muhalefet onu engelleyecek. Ya saçma sapan, ondan sonra boğuşmak zorunda kalıyorsun işte. Sen anlatmak zorunda kalıyorsun. Ne olmuyor? Sonra Ulaştırma Bakanı İkizdere'ye gidiyor. Abi söylediği lafa bakar mısınız ya? İkizdere'de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları bu ülkenin kalkınmasıdır. Ya yalan söylüyorsun kardeşim. Sen yalan söylüyorsun. Benim derdim bu ülkenin kalkınmasıyla falan ilgili değil. Tam tersine benim derdim bu ülkenin kalkınabilmesi, üzerinden ağırlıklarını atması, cahilleri, liyakatsiz insanları üstünden atması safrasını. Ama sen gidip orada halkı kandırmak için, yoksul halkı kandırmak için bunu söylüyorsun. Bu ülkede demokratik tepki işte burada limitlenmeye başlanıyor. Muhalefetin tam burada durması lazım. Onun yerine muhalefet sözcüsü basın toplantısı yapıyor. O kadar. Başka bir şey yok. Yani herkes bir yerinden tutup sallıyor ya. Sallıyor. Ondan sonra işte toplum içinde histeri kusurumuzlu izleyicinin yazdığı gibi toplum içinde tepki oluşuyor. Ya adamla konuşuyorsun. Adam konuşuyor. Derdini anlatırken bile şunu söyleme zorunluluğu hissediyor. Ya ben sana oy verdim. Verme. Verme. Verme lan. Verme. Bir kere de verme oyunu. Acaba hata bende mi diye, şu kadar hatan var mı diye bir otur düşün. Ömründe bir defa düşün. Beynin acımaz, merak etme. Sonra işte toplum ayrıştı. Ayrışmadı toplum ya, sen ayırdın. Çevrecilik. Bak, Rize İkizdere'de işkence derisinde toprağına sahip çıkan köylü, çevrecilik adı altında sahip çıkan köylü, öbür tarafta Metin Lokumcu öldürülürken onlara terörist diyor. Ya bunun mantığı var mı? Anlat ya bana. Vallahi mantığı varsa ben öğrenmek isterim. Aynı adam. Aynı adam. Kendi toprağını savunduğu için çevreci olarak adlandırılmak istiyor. Metin Lokumcu'ya terörist diyor. Ya tutarsızsın kardeşim. Kötü tutarsızsın hem de. Ama ağacın, derenin, taşın, toprağın suçu değil. Senin suçun. İşte içinde yaşamadığın zaman şunu söylemek çok kolay. Her toplum layık olduğu şekliyle yönetiliyor. Sadece o değil ki. Sen de aynı şeyin tumbanın altına gidiyorsun. Bir şey değişmiyor ki hayatında. Ondan sonra işte çıkıyor Mustafa Eltaş. Rahat rahat ya, çok rahat sallıyor. Yani böyle bir yokluk zamanında diyor, yani satmam mı deseydi diyor. Ya gar katliamını falan geçin arkadaşlar. Vallahi oraya kadar gitmeyin. Bak çok daha yakın coğrafyadan bahsediyorum. Rize'de kendine çevreci diyen adam Metin Lokumcu'ya terörist diyor ya. Lan bir ayarın olsun, bir ortan olsun ya. Bir ortan olsun. Bir ayar tut. O neyi savunuyor? O da aynı şeyi savunmuyor mu? Yaşadığı yeri, toprağını, taşını, ağacını. Sonra herkes kafasına göre bir şey anlatıyor. Yani bu köşe yazıları, bugün size o köşe yazılarından bahsetmiyorum. Çünkü ya öyle saçma sapan şeyler var ki. Adam mesela Abdülkadir Selvi çıkmış, iyi ki Erdoğan var diye yazı yazmış ya. Niye? Çünkü bu yaşanan şiddeti dünyada bir tek o duyuruyormuş. Allah Allah. Sadece o duyuruyor. Öyle mi? Peki. Tamam abi. Sadece onun duyurduğu şiddet üzerinden konuşalım o zaman. Acaba bir yerlerden bir talimat mı gitti? Mesela Sabah gazetesi de One Minute'e yaslamış mevzuyu. Manşeti de öyle göstereceğim şimdi size. Çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz. Nereden geldik buraya? Hani biz küresel anlamda İsrail'in ürettiği devlet terörünün sonunun getirilmesi gerektiğini konuşuyorduk. Ya bunu yapamazsın ki. Bu böyle insanları ikna edemezsin. Bütün dünya çılgınlar gibi acaba bugün Abdülkadir Selvi ne yazdı diye İngiltere'deki adam, Fransa'daki adam beklemiyor. Senin tutarlılığına bakıyor. Hamas'la ilişkine bakıyor. Hizbullah'la ilişkine bakıyor. Müslüman kardeşlerle ilişkine bakıyor. Bütün değerlendirme bunun üstünden yapılıyor. Sen içeriye goy goyunu çakıyorsun. Diyorsun ki ondan sonra iyi ki erdi amanı ya. Ya senin açından bakıldığında çok haklı. Çok haklı. Çünkü o olmasa sen de yoksun. Hürriyet gazetesinde köşe yazısı yazacak. Pii. Ya bu arada çok güzel bir şey oldu. Sevgili Onur Özer İstanbul'dan, değil mi? İstanbul'dan. İlk yayında hani bir şey konuştuk. Burada benim söylediğimi siz de bakın. Çünkü gece ben çalışmamı bitirdikten sonra bunu daha basit nasıl anlatırım diye düşündüm. Lan Google'dan bulunamaz mı bu diye. Siz de yazın dedim yani. Kayyum, fıstıklı kadayıf, Diyarbakır diye. Bak. Google'da şöyle diyor Ünsal abi, artık hep birlikte Google arama trendlerine de etki ediyoruz. Söylediğin andan itibaren hareketlilik %100 olmuş, ekran görüntüsü ektedir. Aha da burada. Bak, 12 Mayıs 2021 saat 9.12 tam bunun konuşulduğu şey. Yalnız siz de büyük çakalsınız ha, o anında girmişsiniz. Beni kurtaran ne biliyor musunuz? Yalan söylememem. Çünkü burada bak hep diyorum ya, bak şu görüntüye bakın. Bu yayında kimsenin yalan söyleyemeyeceğinin göstergesi bu. Çünkü bu yayın test ediliyor anında. Ben bir şey söylüyorum, ağzımdan bir laf çıkıyor. Anında bu kadar insan bir anda doğru mu değil mi diye bakıyor. Bazıları artık doğru mu değil mi'nin ötesine geçti tabii. Yani şunun için yapıyor. Duruyor hakikaten öyle mi, ben de göreyim diye yapıyor insanlar. Ama hakikaten tuhaf bir şey. Sevgili Onur çok teşekkür ederim, sağ olasın. Yani sen söylemesen, bildirmesen hayatta haberim olmazdı böyle bir şeyden. Yani diyeceğim, gazetede köşe yazılarını yazdırmışlar, manşetleri attırmışlar, One Minute hatırlatmaları yaptırmışlar falan filan ama yani dünyanın salladığı bir şey değil bu. Dünya çünkü Birleşmiş Milletler'den kınama bildirisi çıkacak mı? Amerika oturuyor üstüne, çıkartamıyorsun. Şimdi Biden yönetimi kendisinden önceki Trump yönetiminin, dün sabah burada konuştuk ya, birileri 8 Kasım'da ortadan kaybolan Hazine ve Maliye Bakanımız çok övünüyordu bundan. Trump'ın damadıyla benim damadım arkadaş ya, ya nasıl bir ara yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ne oldu? Bu politikanın mimarı Jared Kushner değil mi? Evet. O Kudüs'ün başkent ilan edilmesini sağlayan insan değil mi? Bu projeyi ortaya çıkartan, anlatan insan değil mi? Evet. Sen şimdi bununla da mı övüneceksin? Yazdırsana bunu da Abdülkadir Selvi'ye. Ya sen rica edersen yazar. Rica edemek emir telakki ederim diyerek. Ya politikayı oluşturan sensin. Sen zannediyorsun ki şimdi burada Trump, tamam Trump gitti unutulur bu. Biden aynı tarzda gidince benimki daha lacivert diye geldiğinde nasıl savunacaksın? Biden'ın derdi sen değilsin ki, seni umursamıyor bile. O içeride politikayı döndürmek telaşında. Bak Amerika çöküyor Birleşmiş Milletler'e, Güvenlik Konseyi'ne. Kımıldayamıyorsun kardeşim. Kımıldayamıyorsun sağından soluna. Sonra atıyorsun içerisinde. Abdülkadir Selvi'ye yazdırıyorsun. İnsanlar diyor valla helal olsun ya. Ha vallahi iki var lan. Ya kahvede böyle konuşuluyordur ama emin ol başka yerde konuşulmuyor ya. Sallayan falan yok yani. Gazete Pencere Ümit Boyner'le birlikte Şahap Kavcıoğlu'nun faturasını çıkartmış. Diyor ki Naci Ağbal'ın gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından Mart ayında 5.8 milyar dolarla Türkiye tarihinin en yüksek yabancı portföy çıkışı gerçekleşti. Yabancı portföy çıkışı ne demek? Depar gitti diyor. Yabancı sattı, paraya geçti diyor. Malda değil, parada diyor. Göz hiç malda mülkte değil diyor. Yabancı çoğu insan ya diyor. Demiyor öyle bir şey. İsrail protestocularına yasak yok. Ankara'da ve İstanbul'daki uzun araç konvoyları. Şey unutuldu. Vallahi bak. Ne denir? Pandemi falan. Hiçbir şey yok. İçişleri Bakanlığı hiç dokunmuyor bile. Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili, İçişleri değil Suç İşleri Bakanı diyor biliyorsunuz bir süredir Süleyman Soylu'ya. Pozisyon itibariyle AKP, MHP ve mafyadan oluşan bir üçlü birliktelik varsa bu üçünün kesişim noktasında Soylu'dan başkası yok dedi. Ya bu arada ilk yayından sonra da çok mesaj gelmiş. Tam Mustafa Elitaş'ın açıklaması üzerinden gidiyorsun. Eyvallah da diyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili konuşmuyor musun diyor. Devlet Bahçeli'nin açıklaması ulan nedir acaba, hangi açıklamadan söz ediliyor diye bakarken buldum açıklamayı. Gazete Pencere de kullanmış zaten. Diyor ki mafyalaşmış siyaset sözü bir hezeyandır. Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı, terör örgütleriyle el ele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan içine çıkacak halleri vardır. Alaaddin Çakıcı'yı hapisten çıkartan insan söylüyor bunu. Bir daha kurayım mı cümleyi bak. Alaaddin Çakıcı'yı hapisten çıkartan insan diyor ki asıl mafya sizsiniz. Yani işte. Söylemiştim ya, bir rahmetli babaannem böyle tipler için yüz surat Hacı Murat derdi. O gerçekten öyle. Yani hakikaten ben ötesine geçilebileceğini düşünmüyorum. Diyorum ama hep geçiliyor. Ben ötesine geçilemez dedikçe ötesine geçiliyor. Çok acayip bir şey bu ya. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti Süleyman Soylu ile ilgili aslında o da. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazısı onunla ilgili. Süleyman Soylu biliyorsunuz dünkü haberi üzerinden Cumhuriyet'i eleştirdi. Ve ya her zaman gibi işte terör bağlantılı dedi bir şey dedi. Sürekli suçluyor zaten. Sürekli suçluyor. Ama mesela Süleyman Soylu bunu sormaya çalışan gazeteciler oldu. Ben şahidim. Ya geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi, Tayyip Erdoğan bunlar hırsız, hesabını sormarsan namerdim diyordun falan dedi. Bak aynen şöyle yaptı. Vallahi billahi. İkinci cümlesi yok. Buna cevap vermeyen adam Cumhuriyet Gazetesi'ne acayip bir araba laf söylüyor. Onu yazmışlar. Bir de Hüseyin Hayatsever'in bir haberi var. İlginç bir haber. Geçen yıl tam da bu aralar, o 15 Mayıs diye hatırlatmış. Ben tarihi hatırlamıyorum ama tam da bu aralar, doğru, bahardı çünkü. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı görevden alınmıştı, hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı kararıyla. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı diyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı ve insanlar şunu tartışmıştı. Oha, çok uzunca bir süredir askerin görevden alınması yetkisini Cumhurbaşkanı kullanmıyordu. Hüseyin Hayatsever haberinde diyor ki ya bunu yapan Erdoğan, yetkisi olduğunu artık hepimizin bildiği, ispatlayan Erdoğan şu cübbeli amiralle ilgili hiçbir adım atmadı. Çok iyi hatırlatma. Vallahi çok iyi hatırlatma. Ben unutmuştum geçen yılki o tartışmaların eşliğinde. Hiç aklımda bile yoktu. Çok iyi hatırlatma değil mi sizce de? Evet ya, böyle bir yetkin var. Kullandın üstelik. Alsana. Alsana, soruşturma falan bekleme. Al bunu görevden. Demedin mi öyle silahlı kuvvetler içinde hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz görüntüler falan diye? Al. Vahşeti görmediler. Cumhuriyet birinci sayfadan kullanmış. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 28'e yükseldi. Gazze'deki Filistinli silahlı gruplar İsrail saldırılarına yüzlerce roketle yanıt verdi. Demir Kubbe'nin koruyamadığı Tel Aviv'de çok sayıda noktaya roket düştü. 2 kişinin öldüğünü açıkladı İsrail'de bu arada. İsrail'in hava trafiği durdu. Uluslararası toplum saldırıları durdurun çağrısı yaparken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail şiddetinin durdurulmasına ilişkin bildiri ABD vetosuna takıldı. Saray kadrosu devleti parselledi. Yine Cumhuriyet'in birinci sayfa haberi ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin ifadeleriyle son olarak işte eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kardemir yönetimine atanmasıyla birlikte oluşan tabloyu değerlendirmiş. Bu kadar insan bu kadar yerden maaş alıyor diye. Doğru. Sabah. Çocuk öldürmeyi iyi biliyorlar. Vamünüs. Vamünüs. Vamünüs. Çocuk, siz iyi bilirsiniz. O cümleyi hatırlatıyor. Çünkü toplu olarak bunu yazmışlar hep beraber. Ama bununki bir şey değil ya. Kim yazmış? İbrahim Karagül mü? Türk askeri Vallahi o diyor galiba. Türk askeri girdi de, girdi de demiyor. Girsin de demiyor. Girdi diyor. Nereye? Filistin'e. Ne diyorsun? Askerlik bedelli galiba. Şubede mi? Evet. Sabah geç. Sözcü dokunulmazlığım yok, beni soruşturması soruştursunlar manşetiyle çıkmış bugün. Demin söylediğim Saygı Öztürk'ün Mehmet Ağar'la röportajı. Ya ben burada anlatacağım hikayeyi. Hani öyle böyle işte o oldu şu oldu. Ben vergisini ödeyen temiz bir vatandaşım. Hey tamam mı, biri burada bana ne olduğunu anlatabilir mi? Kötü dublaj Türkçesi gibi. O değil. Bak buradan bir cümle okuyacağım sana haberin içinde. Çünkü Saygı Öztürk uzun konuşmuş epey. İçeride de zaten upuzun var. Bak mesela Mert Mez, çocukları öldürmüyorlar mı? Öldürüyorlar. Ve sen farkında mısın? Sen adını bile yazamazken burada bunu dillendiren birine söylüyorsun bunu. Burada asıl olan hikaye onun konuşulmaması değil ki. Senin işine geldiğinde, bununla işine geldiğinde onunla iş tutman. Yüzsüzlük, Mavi Marmara gemisi o öldürülen çocuklar için yardım taşımıyor muydu? E peki o gemi oraya gidip saldırıya uğrayıp insanlar öldürüldükten sonra dönemin başbakanına sorarak mı gittiniz sözünü ben mi söyledim? Mert Mes, nereye gittin? Gel. Gitme bir yere ya. İsmi niye Mert Mes koydular senin? Mert Mes ne demek? Sevmiyorlar mı seni? Üfürmüşler mi? Mert Mes koy. 67, 89, 50. Ya koy bir şey ya. Aman işim gücüm var. Soliter oynuyorum şurada. Bilmem. Yeni şizom mu? Fark etmez ya. Mehmet Ağar'ın Saygı Öztürk'e verdiği demeçten tek bir cümle okuyacağım size. Aklınızda sadece bu kalsın. Benim çok şükür, bak, benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok. Bu marina hikayesine siz mi çöktünüz? Dikkat! Bizi buradan, yani marinadan uzaklaştırınca mafya çökecek. Efendim? Biz diyor, ben diyor, gidersem diyor. Ben, bak burada değil. Allah Allah, sen mi geldin? İsmi değiştirmişsin ama. Ama işte yakalanıyorsun. Çenen. Çenenden. Ben diyor, bizi buradan alırlarsa mafya çökecek buraya diyor. Mafya mı çökecek? Çok özür diliyorum. O marinadan paylaştığınız fotoğrafta yanınızda duran Alaaddin Çakıcı normalde ne iş yapar? Mahalli saz sanatçısı mı kendisi? Efendim? Diyorum ya, hani sürekli olarak ya daha fazlası olmaz diyorsun. Çok acayip ya. Los çok bozdu. Daha da bozmaz, bundan daha fazla bozmaz diyorduk, daha da bozdu. Biz bozmaz dedikçe bozuyor. Ya fotoğraf paylaşıyorsun. Bak ama bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? İnsanlar Türkiye'de gerçekten vicdansız. Kendine mesela demokrat diyen insanlar da vicdansız maalesef. Bir fotoğraf paylaşılıyor. Fotoğrafın içinde Mehmet Ağar var. Yanında Alaaddin Çakıcı var. Onun yanında Korkut Eken var. Sol başta da Engin Alan var. İnsanlar diyor ki mafya ele geçirdi. Bodrum'da çökmüşler bilmem ne. Sonra aynı Korkut Eken'le ilgili olarak, aynı Engin Alan'la ilgili olarak Twitter'da insanlar, vatanını seven insanlar, abilerimiz seninle yürümek şereftir falan yazıyor. Ya diyorum ya, bir aran olsun be güzel kardeşim. Bir standardın olsun. Bir yerde dur ya. İsrail katlediyor, dünya seyrediyor. Bir haftadır Filistinlilere terör estiren İsrail'in kanlı saldırıları dün de sürdü. Dün devam etti. Gece boyu da, gece işte Hamas'ın roketle verdiği karşılık konuşuldu. Los çok bozdu muhabbeti ne? Feyyaz'ın, soyadını unuttum, onun bir videosu. Onu çocuk 32 kişiyi bombalarla katleden İsrail'e Arap dünyasından, Amerika'dan, AB'den ve BM'den güçlü bir tepki yükselmedi. Tavşan boku cemiyeti dün toplandı, gördünüz mü? Gördünüz mü yaptığını? Arap bilgi diyorlar ya kendilerine. Özetle şunu diyorlar. Bak şimdi çekeceğim kulağını. Utanmaz, gerçekten utanmaz bu insanlar ya. Hakikaten. Atlara ne olduğunu bakan beye sorun. İstanbul Belediyesi'nin adalarda satın aldığı atlarla ilgili olarak hedef gösterilen Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu. Atlar talep edilen kurumlara verildi. Sorumluluğu artık Tarım Bakanlığı'nda. Dönüp dönüp İmamoğlu atlar nerede diye soruyorlar. Tarım Bakanı cevap versin. Ya bu arada çok komik bir şey var. Dün İsmail Küçükkaya'ya konuk olmuş galiba. Ben de gece yayın için çalışırken, haber tararken gördüm. Çok ilginç bir şey söylüyor orada Ekrem İmamoğlu. Bence asıl haber olması gereken o. Atlarda çip var zaten diyor. Yani atlar nerede sorusunun cevabı var. Çip var atlarda diyor. Ama atları kestiyseniz, çipleri ayırıp bir yere attıysanız o büyük rezalet. Feyyaz Yiğit, hay yaşayın ya. Çok teşekkür ederim. İsmini söyleyemem, ayıp çünkü. Atlarda çip var diyor. Ama atlar kesildiyse eğer. Baba çip nerede? Erdoğan Süzer'in acayip bir haberi var. Bu haberin sanki devamı gelir gibi. Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkar ve Kooperatifçilik ESK Müdürlüğü otobüsle il il tanıtım projesi hazırladı. İhaleyi AKP'li eski belediye başkanı Mustafa Akınoğlu'nun şirketi aldı. ESK Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoylu Akınsa dünür olduğu ortaya çıktı. Anladın haberi? Anlamadın. Ticaret Bakanlığı'nın İl esnafa yönelik tanıtımlar yapmak üzere bir projesi hazırlanıyor. Tamam mı? Bunu da yapan Sanatkar ve Kooperatifçilik, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'nın içinde. İhaleyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski belediye başkanı Mustafa Akınoğlu'nun şirketi kazanıyor. Ama bitmiyor. Bu arada ESK'nın, yani Ticaret Bakanlığı'nın bu ihaleyi düzenleyen kuruluşunun müdür yardımcısı da aynı zamanda onun dünürü. Aile içinde yapmışlar ya. Bayağı bildiğin aile içinde yapmışlar. Akşam yemekte karar verdilerse demek. Hani millet ya dünür bir tavla atalım mı der. Böyle değil mi ya, dünür bir ihale yapsak yani. Şu kadar koskoca kurumda müdürsün ya. Hani dünürün demeye utanıyorum valla. Senin ne biçim dünürün var, bir ihale de mi vermedi diyorlar insanlar. Valla yüzlerine bakamıyorum. Yani. Ya diyorum yani, nepotizm kavramı, yönetimde nepotizm, akraba kayırmacılığı kavramı bu dönem yeni bir anlam kazandı. Ya kazanmak zorunda çünkü anlatmıyor, yetmiyor öbürüne. Öbürü çok böyle cücük kaldı yanında ya. Dünür akşam yemeğinde iş bağlıyor ya. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbirini biliyor. Yakalanınca ne diyorlar? O kadar... Alkollü günlerde, alkolün çok pahalı olduğu günlerde ne deseydi yani? Benim elimde alkol var, dezenfektan da var. Kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Alkol var ama veremem mi deseydi? Demiyor. Vallahi işte bak, bu ülkede iktidar partisinin grup başkan vekili bunu söyledi. Aynen bunu söyledi. Ne dedi yani, vermeseydi. Ayrıca dedi 15 Temmuz'da dedi benzin istasyonlarından akaryakıt verilmedi. Sen ne anlatıyorsun, millet ağaç dedi. İnsanlar da böyle bakıyor. Mala bağladı çünkü herkes. O kadar fazla yerden tokat geliyor ki kafa ambalı oluyor bir süre sonra. Siyabent Akar demiş ki nepotizmle Nirvana'ya ulaştılar Ünsal abi. Ya bu sevgili Siyabent Akar, bu Nirvana'nın da ötesi bir şey ya. Çok çok acayip bir yerde bu. O yüzden de herkes rahat rahat sallıyor. Adam suç örgütü lideri, video yayınlıyor. Her hafta iki tane teklif çıkartıyor. İstediğine sallıyor. Hiçbir şey olduğu yok ya. Mehmet Ağar diyor ki biz diyor Marina'dan gidersek mafya çökecek buraya. Mafya mı çökecek? Alaaddin Çakıcı yanınızdaki... Benim daha önce albümünü dinlediğim o Ben Değil Miyim Sevdalın adlı türküyü derleyen Mahlisa sanatçısı değil mi? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Çok mantıklı bence. Çok mantıklı. Yani evet ya, olabilir böyle şeyler. Mutmain oldunuz mu? Ben oldum. Demin oldum yani, fark etmemiş olabilirsiniz. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti siz büyük fotoğraf mı dediniz? Halkın %60'ı en önemli sorun ekonomik kriz ve işsizlik diyor. AKP ise sorunun kaynağı dış güçler diyerek halkı ikna etmeye çalışıyor. Yani sabahtan beri konuştuğumuz bu olduğu için. Metropol'ün araştırması. Onu gösteriyor. Yatırımcılar kaçmasın diye iktidar teminatı. İktidar Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi tartışmalı projelere dair inadını sürdürüyor. AKP'li vekillerin 18 yaşın altındaki yurttaşların bireysel emekliliği için hazırlandığını duyurduğu tekliften mega projelere teminat çabası çıktı. Teklif yasalaşırsa risk almaktan korkan yatırımcı için özel riskler yönetim merkezi görevlendirilecek. Ne demek bu? Ya bu çok karışık oluyor böyle. Yani diyor ki yatırımcı kaçarsa diyor sen patlamayacaksın, devlet ödeyecek zaten. Rahat ol diyor. Devlet kim? İşte sen ben. Nasıl sen ben lan? Yani bunu Ayder'de yaylada söylediğin zaman jandarma dövüyor. Para ödemeye geldi mi devlet hepimiz? Çok güzel açıklama. Bunu da dün gece gördüm ama ya gerçekten içim almadığı için yayında kullanmadım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin karpuz var ya, efsane karpuz. Onu ben belediye başkanlığının açıklamasını okudum. Aynı zamanda belediye başkanı olarak kayyum görevi de yapan valinin savunması. Bebeğin Diyarbakırlısı Vanlısı olmaz, zaten iki dişi var. Yani ne bu? İki dişi mi var? Anladın mı bir şey? Sen? Yani işte bebeğin yani nereli olduğunun bir önemi yok. Ama öyle bir saçmalık da ancak böyle bir saçmalıkla savunulabilirdi. Gerçekten insanların kafasını daha çok yakın ki ilk saçmalığı unutsunlar. Çünkü ne diyordu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetimi yaptığı açıklamada? Ya ora büyük 170 dönüm kardeşim, bittiğinde bu arada kaynayacak. Vallahi böyle diyor. Yemin ediyorum böyle diyor. Ya üfürmüyorum kardeşim, işte bu. Lan 170 dönüm içinde gider o arada kaynar ya, niye uzatıyorsun ki? Mümkün olduğunca salla insanların kafasını. Sürekli beynini tokatla ki hiçbir şey söyleyemesin. Aptala bağlasın iyice. Evrensel'in manşeti, demin de söylemiştim. Türkiye'nin hububat üretimi üzerinden bir haber yapılmış. Ülkenin hububat ve bakliyat ambarı kurudu manşetiyle çıkmış bugün. Mardin, Diyarbakır ve Urfa'da tarım arazilerinin çoğunu kuraklık vurdu. İç Anadolu'da da kuraklıkla boğuşuluyor. Gıda ve yem fiyatları artacak denilerek. Tabi insanlar bir yandan da tabi şunu düşünmek zorundalar. Bunların eksikliği sadece gıda eksikliği olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda hayvan yemi olarak kullanılan ürün de ithal edilmeye başlandı. Demin dedim yani mesela Kanada'dan ne çok mercimek ithal ettiğimiz, bakliyat üretiminde Türkiye'nin ne kadar geri kaldığına ilişkin dün haberler vardı ana akım medyada. Çünkü Kanada'dan gelen mesela mercimeğin haddi hesabı yok. Şu anda kullandığınız mercimek çok büyük ihtimal mercimek ya. Bak bilmeyenler için anlatayım. Sene 80'lerin ortası, değil mi? Profesör Ayşe Baysal, hatırlar mısınız? Allah rahmet eylesin. Ayşe Baysal Hoca televizyon ekranlarına çıktı. Mercimekçi Hoca, mercimekçi profesör diye biz bir unvanı ilk kez gördük. Böyle bir unvanla ilk kez karşılaştık. Çünkü kadın şunu anlatıyordu. Ya bu öyle bir nimettir ki kardeşim. Yokluk yılları ya. Yok yani Türkiye'de para yok. Bu et kadar protein içerir. Ne olur kullanın çocuklarınızı. Çorbasını yap, ekmeğini yap. Hatta boku çıktığı için baklavası falan satılmaya başlandı. Tadı kaçtı. Ben hani doğma büyüme Anıttepe'liyim biliyorsunuz. Bizim oranın insanının şöyle bir yönü vardır. Ya bizim oranın insanı yiğidin harman olduğu yer falan. Yok, alakası yok. Gerçi yiğidin harmanının tam ortasında, göbeğinde durdu. Anıtkabir'in sahibi semttir orası. Özel bir yeri vardır da anlatacağım o değil. Cezalı semttir orası. Bak Anıttepe'li, bir Anıttepe'li eşek gibi yürür. Bütün Anıttepe'liler eşek gibi yürür. Niye biliyor musun? Cezalıdır çünkü semt. Yıllar boyu hırsız Melih Gökçek diyor Bülent Arınçen'i. Melih Gökçek 25 sene boyunca bir tane otobüse mahkum etmiştir o semti. Bir tane otobüse. Gerekçe ne biliyor musun? Bir, subay ve assubay semtidir. Çünkü lojmanlar oradadır. Yani çocukluk arkadaşlarımın çoğu benim hep böyle değişen çocuklardı. Babalarının görevlileri nedeniyle gelir, 3-4 yıl kalır, gider. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz cezalıydık. Bir tane otobüs vardı. Bir tane otobüs. 63, sonra 163 oldu. Ona bindin. Binemedin. Görüşürüz. Aşağı doğru giderse, aynı otobüs aşağı doğru giderse, Ulus tarafına götürüyor seni. Yukarı doğru giderse Kızılay tarafına gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bir Anıttepe'li yürür. Bak bütün Anıttepe'liler yürür. Bizim başka çaremiz yok. Aradan yürüyeceksin ya Maltepe Camii'nden aşağı doğru ineceksin. Süleyman Bey Caddesi'nden, Demirtepe'den dönüp yürüyeceksin. Ya da çok güzel bir yoldur. Bayılırım ben oraya. Ankara'nın en güzel yerlerinden biridir aynı zamanda. Hani hatırlıyor musunuz? Burada da konuştuk daha önce. Saracoğlu Mahallesi'nden bahsettik. Sevgili Çiğdem Toker o kampanyayı sürdürdü. Saracoğlu Mahallesi'ndeki eski devlet lojmanları yıkılıp yerlerine bir şeyler yapılacak falan diye. O Saracoğlu Mahallesi'ne girersin aradan. Orası çok güzel. Üzerinde böyle çınarların, at kestanelerinin olduğu acayip bir yoldur. Bir tarafında Namık Kemal vardır. Okul, lisesi vardır. Orayı hemen geçersin Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi vardır. Çok güzel bir yerdir. Gerçekten çok güzeldir. Yaz kış tepende eşek kadar çınar ya da at kestanesi yaprağıyla. Ankara için önemlidir at kestanesi. Hani buranın sembol bitkilerinden bir tanesidir. Yerde böyle acayip yapraklarla yürüsün hışır hışır. Sonbaharda sapsarı olur. Acayip güzel bir yerdir. Ama asıl olan şudur. Sen yürürsün. Başka çaren yoktur çünkü. Yürüyeceksin kardeşim. Eşek gibi yürüyüp Kızılay'a Güven Park'a ulaşırsan Ankara'nın istediğin yerine gidersin. Aşağı biraz daha yürürsen Zafer Çarşısı'nın o tarafa doğru. Oradan istediğin kadar Ankara'nın sonuna kadar gidersin. Ama oraya ulaşman lazım. Bunları niye anlattım ben? Ya bu kadar şeyin yaşandığı bir yerde bize anlatılan hikaye şuydu. Hepimiz yaşadık o yılları. Bir kadın çıktı ekrana, Ayşe Baysal'dı adı. Kadın mercimeğin faydalarını anlattı. Yiyin diye. Tam o Kumrular Caddesi'nin üzerine, yani Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nin yanında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeri vardır, hala vardır. TMO ilk ofis marketini oraya açmıştı. Orada ufak şöyle küçücük ekmekler, bembeyaz böyle Haydi'nin dedesinin yaptığı ekmeklerden. Bir de mercimekli baklava satılırdı. Mercimek kulağımızdan çıkıyordu bizim, kulağımızdan. Sorum şu, lan nereye gitti bu kadar mercimek? Nereye gitti? Çimlendi mi hepsi? Ama atıyorsun, çünkü mercimek öyle bir bitki ki, çimlendiği zaman toprağa attığında devam ediyor ya. Vallahi devam ediyor ya, yemin ediyorum bak üfürmüyorum. Toprağa atıyorsun, çocukken onu da yaptırdılar çünkü. Biz pamuk anları gömüp yaptık, ıslatarak leş gibi bütün ev koktu. Anneler babalar ses çıkartmadı, çocuğun bilim adamı olacak. Herkes zannetti ki içlerinden bir sürü Uğur Çağ'ın çıkacak. Öyle çıkmadı tabii. Ama o bok kokusuna bütün aileler razı oldu. Yalan mı? Hepimizin annesi babası yaşadı bunu. İğrenç yoğurt kaselerinin içinde. Ama mercimek nereye gitti dayı? Gitti mercimek ya. Ya Kanada'dan biz niye mercimek ithal ediyoruz birader? Biri anlatsın çıksın ya. Biri anlatsın desin ki biz Kanada'dan mercimek ithal ediyoruz. Çünkü ya bunların mercimeğiyle bir çorba yapıyorsun. Ama böyle bir şey olmaz. Bir mahlutası var bunun. Yok öyle bir şey. Lan güzeli de burada yetişiyor. Ama yok. Gerekçesi beceriksizlik, liyakatsizlik, cehalet. Ve cahil bir yönetim. Sadece bu. Evrensel'in bugünkü manşeti çok güzel manşet. Hakikaten eline koluna sağlık yapanların. O kadar güzel detaylı anlatmışlar ki. Çünkü anlattığım hububatın içinde. Yani işte arpanın, darının, buğdayın, yulafın yanında. Mısırın yanında. Bakliyatla ilgili bölümü de işin. Yani mercimeğin, fasulyenin ne hale geldiği bizim bugün yaşadığımızı anlatıyor. Kulağından bak bir bana yutturamazsın. Benim yaş grubuma yutturamazsın kardeşim. Herkese bu yalanı söylersin. Ben yemem. Çünkü ben Türkiye'de insanların kulağından mercimek aktığı günleri biliyorum. Senin nasipsizliğin yüzünden ülke nasipsiz hale geldi. Sen yaptın. Beceriksizsin çünkü. Ama Yeni Şafak'a bak bambaşka bir dünya var Yeni Şafak'ta. Hesap gününüz gelecek. Hesap. İsrail Filistin millet aç saldırılar oluyor. Evet, bizim burada yaşadıklarımız, yani ona karşı çıkmayalım demiyorum, elbette karşı çıkacağız. Dün sabah yaptık yayını burada. Bütün haksızlıkların karşısında durmak gerekiyor onu yapabilmek için. Ama mesela bakıyorsun abi böyle bir manşet atıyor. Bu manşeti attıktan sonra süper. Yayın arasında çok mesaj gelmiş. Milli Eğitim Bakanı'nın dünkü açıklamaları üzerinden konuşmayacak mısın diye. Konuşmayacağım. Vallahi konuşmayacağım. Gerek görmüyorum çünkü. Kendisine soru sormayacak insanların karşısına çıkıp yalandan konuşuyormuş gibi yapan bir adamın Bence burada hiçbir önemi ve anlamı yok. Gerçekten hiçbir anlamı yok ya. Ama dün Konya yolu kenarındaki 650 katlı binadan talimat çok yerinde gitmiş. Var yani. Herkes. Akşam gazetesinde mesela Turgay Güler, Türk ordusu Filistin'e gidiyor diye manşet atmış. Ney? Beyazıya da şöyle başlıyor. Derdim Erdoğan güzellemesi yapmak değil. Lan kıvırma oğlum, söylemişler işte. En azından Abdülkadir gibi iki dakika yani dik dur diyemeyeceğim. Diklik değil o da. Hiç olmazsa söyle ya. Derdim diyor Erdoğan güzellemesi yapmak değil ama Erdoğan güzellemesi yapacağım. Akşam alçaklık ve utanmazlık. Yemin ediyorum ben ağzımdan aldım. Bak aynı şeyi söylüyorum günlerdir. Bu yapılan alçaklık ve utanmazlık. Sen Filistin için söylüyorsun. Alçaklığın utanmazlığın dibi. Tek alçaklık o değil işte. Diğerlerine de söylemen lazım. Bakalım. Apartmanda bile balkondan bayramlaşın. Doğrusu bu. Evet. Sabaha kadar konvoylar yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Tabii yapılıyor canım. Yapılmaz olur mu? Bizim İçişleri Bakanımız sadece işine geldiğinde İçişleri Bakanı. Vallahi. Onun dışında sallamaz bile. 700 bin işçinin parası hesapta. Kamu işçilerine ilişkin olarak dün Çalışma Bakanı, yeni Çalışma Bakanı açıklama yapmıştı. Gece gördüm ben de. Herhalde ondan bahsediyor bu tediyelerine ilişkin ödeme. 700 bin işçinin parası hesap. Bunu yazıyorsun mesela, böyle bakıyor. Kim acaba lan, hangi işçi? Ben de işçiyim, bana yatmadı diyor adam. Seninle bir alakası yok. Kamuda çalışan işçiler zaten onlar. Engin Deniz'e açıldı. Nasıl yani? Engin Deniz ne demek ya? Öyle değil. Engin var, Deniz var. Açıldı. Bak magazin haberine bak. Engin Akyürek aşk inadını kırdı. Bana ben aşık olmayacağım. Olmayacağım ya. Böyle bir şey mi vardı? Gönlünü bir meslektaşına kaptırdı. Pınar Deniz'le aşk yaşamaya başladı. İkili şimdilik sessiz. Ama bizden kaçar mı? Sen kimle aşk attığını biliyor musun ya? Batı'nın medyasına göre onlar suçlu. Dünyanın en modern silahlarına sahip İsrail ordusu masum çocukları vuruyor. Batı ise Filistinlileri suçluyor. Dün BBC'de yapılan şu Hamas'ın İngiltere temsilcisinin, pardon özür dilerim, Filistin'in İngiltere temsilcisinin çıktığı programdaki o diyalog muhtemelen burada anlatılan. Çünkü orada ısrarla Hamas o roketleri atmakta haklı mıydı diye soruyor sunucu. Ya kardeşim, ölen insanı konuş, roket konuşursun. Ölen insanı konuş. Çünkü o saldırıda, Gazze'ye yönelik saldırıda ölen insanları, çocuğu konuş, roketi de konuş. Sor. Ama yani işte Batı'nın derdi bu değil. Sadece Batı'nın mı? Tavşan boku cemiyeti var. Dün toplandılar ya. Nasıl toplandılar acaba? Onu da merak ediyorum vallahi ya. Günün magazin haberi o değil. Demin okuduğum hani Engin Deniz'e açıldı. Geç onu. Bak şimdi magazin haberinin kralına bak. Harbiden büyük haber. Özcan Dede. Kim? Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı şiddetle suçladı. Kavgaya bakıcı da karıştı. Dikkat! İfadesi şok etkisi yarattı. Aktan oğluna babasına dede demesi için baskı yapıyordu. Ne? Bakıcı diyor ki, çocuğun annesi diyor, çocuğun babasına, yani burada Feyza Aktan çocuğuna diyordu ki babana dede de. Abi siz kafaları hepten yakmışsınız. Vallahi yani çok çok iyi karar. Çocuğu daha fazla, çünkü iki, böyle bir zeka düzeyinin içinde o çocuk heba olurdu. Çok iyi yapmışsınız. Vay. Havalı çiftçi. Hava Arslan 48. GBT yapacak olursanız 48 yaşında hanımefendi. Niye biliyorsak bunu. Sorbonne Üniversitesi'ni bitirdi. Doktorasını da verdi. Fakat o memleketini seçti. Tunceli'ye dönüp çiftçiliğe merhaba dedi. O yani. Abi olabilir. Ne güzel, çok iyi bir şey yapmış. Hatay'da böyle o kadar çok insan vardır ki, bilmiyorum. Adana'da vardır mesela böyle insanlar. Aileden, çünkü tarımdır işleri. Yani bunda bir yanlışlık yok. Sorbonne'u da bitiren bu işi yapabiliyor. Sen bana onu anlatma. Sen bana şunu anlat. Mercimek nereye gitti lan? Kanada'dan niye yüzlerce, binlerce, on binlerce ton mercimek getirtiyoruz biz? Lan mercimeği nasıl yuttunuz? Bravo Koçero. Sabah bu haberi gördüm. Dedim ki lan çocuk herhalde gazeteden. Çünkü fotoğraf bir çocuk fotoğrafı. Dedim ki gazeteden, yönetimden falan birinin çocuğu herhalde. Yoksa insan tanımadığı hani böyle haber öznesine Koçero der mi ya? Bak şimdi. İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer. Soyadı Koçer. Koçero. Koçer. Koçero. Kanada'daki Karibu matematik yarışmasına katıldı. İngilizce soruların tümüne doğru cevap vererek dünya birincisi olmayı başardı. Abi coğrafya kader. Birleşmiş Milletler'de daimi delege de olsan Koçero bundan sonra. Niye? Soyadın Koçer. Harbiden coğrafya kader ya. Vallahi kader ya. Yani şunu, ortalama bir Avrupa ülkesinde şöyle bir unvan kazanan bir çocuk, hiçbir şey olmasa, mesela yaşadığı kentin belediyesi tarafından bir törenle ödüllendirilirdi. Bizde, helal Koçero, aferin lan. Kim bu? Sema abinin ufak mı bu? Çok ufak, yani çoğu da şeydi la, Tevge'ydi bu. Coğrafya kader ya, kader, kaçamıyorsun abi. Zengin ölmüş. Bu da günün en pırtlatan haberi. Sivaslı Mustafa Begde adına kurulan 3 şirketten habersiz dünyaya veda etti. 14 milyon borç geldi. Lan dalga geçtiğin şeye bak. Adamın nüfus cüzdanını kullanarak adına şirket kurmuşlar. 14 milyon borçlanmış adam. 14 trilyon. Haber, zengin ölmüş ya. Yaşarken çok sürünmüş. Ölürken zengin. Herkese ağız tadıyla, huzurla, bolluk, bereket içinde, sevdikleriyle kutlayacağı çok güzel bir bayram diliyorum. Umarım bayram gerçekten adına yakışır şekilde şekerin içinde olduğu, tadında olduğu, özünde olduğu çok güzel bir bayram olur. Şimdi o tartışmalar biraz geride kalsın. Şeker miydi, Ramazan mıydı? Herkes istediği gibi kutlasın. Ama bayramın anlamını anlamak en önemlisi. Hani burada hep söylüyoruz ya, hala bayram için bir şey yapmadıysanız, bir yardımınız olmadıysa, mesela şunu düşünebilirsiniz. Darüşşafaka'da 30 Mayıs'ta sınavlar başlayacak. Sınavlar yapılacak. Annesi veya babası veya veya babası ya da her ikisi birden yani. Olmayan ama okumaya meraklı, okumayı seven çocuklar etrafınızda varsa 4. sınıflar için bu sınav yapılacak 30 Mayıs'ta. Siz diyebilirsiniz ki etrafımda böyle insanlar yok benim. O zaman onun çocuklara yardım etseniz. Ha? Mesela Darüşşafaka'ya bağış yapsanız. Fitreler, zekatlar gerçekten bir işe yarasa. Bir çocuğun önündeki eğitim engelini kaldırsanız. Ne güzel olur değil mi? Bayramın anlamı böyle çıksın. Olur mu? Aklımızda böylesi kalsın. Herkese iyi bayramlar diliyorum tekrar. Bayramdan sonrasında, pazartesi günü. Çünkü yarın ve öbür gün bayram. Bayramdan sonra pazartesi sabahı ölmezse sağ kalırsam saat 9'da buradayım ben. Gelin hayatı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlık, huzur, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir bayram diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.